Dünya Gündemi. Hazırlayan ve sunan Beytullah Demircioğlu.
Dünya Gündemi başlıyor.
Dünya Gündemi. Hazırlayan ve sunan Beytullah Demircioğlu.
Dünya Gündemi başlıyor.
Hayırlı günler sevgili dinleyiciler. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. 96.8 Gönül Frekansınız Erkam Radyo'da yepyeni bir programla sizlerle beraberiz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Bundan böyle her hafta Dünya Gündemi programı ile sizlerle beraber olacağız. Programımızın adından da anlaşılacağı üzere dünyanın sıcak gündeminin nabzını tutmaya çalışacağız. Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya, dünyada olup biten sıcak gelişmeleri ve olayların perde arkasını sizler için takip edeceğiz. Hiç kuşkusuz sınırlarıyla, etnik, dini ve mezhebi yapısıyla, kaynaklarıyla, siyasetiyle, ideolojileriyle, dünya üzerindeki diğer bölgelerden farklı bir konuma sahip Orta Doğu, ilgi alanımızın odağındaki bölge olacak. Dış politikadaki siyasi gelişmelerin yanı sıra özellikle İslam dünyasının gündemini meşgul eden diğer pek çok aktüel konuyu, tartışmayı gündeminize taşıma gayretinde olacağız. Konunun uzmanı konuklarımızla haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirirken, sıcak gelişmelerin görünmeyen arka yüzüne ışık tutmaya çalışacağız. Yani hem bilgilendirecek hem farklı bakış açılarını takdirlerinize sunacağız. Zaman zaman uluslararası medyadan derlediğimiz haber ve yorumlarla dünya medyasının nabzını tutmaya çalışacağız. Programımız iki bölümden oluşacak. İlk bölümde haftanın dış politikada öne çıkan gelişmelerinin detaylarını, olayların perde arkasını konuklarımızla değerlendireceğiz. İkinci bölümde ise bizlere Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey eşlik edecek. Halil Kurt Bey ile ülkeleri, özellikle İslam coğrafyasını yakın plana alacağız. Yakın plana aldığımız ülkeleri tarihi, coğrafi ve etnik yapısından tutun da kültürel ve sosyal dokusuna varıncaya kadar pek çok yönden inceleyeceğiz. Tabii ki vaktimiz ölçüsünde. Yaklaşık bir saat boyunca dünyayı konuşacağız. Velhasıl hem dış politikanın sıcak gündemini, gündemin perde arkasını hem de yakın ve uzak coğrafyamızı yakından tanımak isteyenleri programımıza kulak vermeye çağırıyoruz. Dünya Gündemi programımızın muhteviyatına ilişkin bu kısa bilgilendirmeden sonra sözü daha fazla uzatmadan bu haftaki programımıza başlayalım dilerseniz. Evet, Dünya Gündemi başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızdan tekrardan merhaba. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Dış politikada bu hafta öne çıkan gelişmeleri konuşmaya geçmeden önce bu haftanın gündemini kısaca özetleyelim. Ardından detaylara ve konuğumuzla gelişmelerin perde arkasını değerlendirmeye çalışalım. Evet sevgili dinleyenler, yoğun bir dış politik gündemini daha geride bırakmış bulunuyoruz. 3 yıldır olduğu gibi Suriye yine gündemin ana maddesinin olma özelliğini taşıyor. Bu hafta Suriye gündeminde öne çıkan gelişmelerin başında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinin daha önce üzerinde anlaşmaya vardığı Suriye karar tasarısı 15 üyenin oy birliğiyle kabul edilmesi vardı. Esed rejimine karşı savaşan çeşitli grupların bir çatı altında toplanma kararı almaları gündeme damgasını vuran gelişmelerin bir diğeriydi. Darbe mağduru Mısır hem siyasi sahada hem de eylemler planında hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. Özellikle Müslüman Kardeşler Hareketi'ne getiren yasak kararı haftanın en flaş gelişmesiydi. Darbecilerin yasaklar ve tutuklamalar silsilesinin sürmesi Mısır gündemine ilişkin önemli gelişmeler arasındaydı. Dış politikada bu hafta en çok konuşulan konuların başında hiç kuşkusuz İran'ın batıya yönelik verdiği sıcak mesajlar oldu. Ruhani'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği ılımlı mesajların yanı sıra İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1979 yılındaki İslam devriminden bu yana ilk kez dün ciddi bir üst düzey görüşme gerçekleştirmesi İran ile Batı arasında yeni bir başlangıç olarak nitelendirildi. Amerika Başkanı Barack Obama'nın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü açıklaması özellikle İran'ın nükleer programı konusunda uzun yıllardır devam eden açmazın sonuna gelindiğine dair yorumlar yapılmasına neden oldu siyasi analizlerde. Kenya, Pakistan, Irak ve Suriye'deki bir takım örgütlerin tepki çeken eylemleri dış politika gündeminin en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Bu haftaki programımızda 3 gündem maddesine odaklanmak istiyoruz. Birinci gündem maddemiz Mısır'daki son bir haftadaki gelişmeler, özellikle de Müslüman Kardeşler Hareketi'ne getirilen yasaklar ve bu yasakların muhtemel sonuçları. Ele alacağımız bir diğer konu İran-Batı yakınlaşması olacak ve son olarak Suriye gündeminde haftaya damgasını vuran gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu üç gündem maddesi etrafında yığınla soru gündeme geliyor. Yasaklama kararının ardından Müslüman kardeşler nasıl bu yol izleyecek? Genelde dünyada ve özellikle İslam dünyasında Mısır konusunda bir ilgisizlik varmış gibi bir hava var. Bu ilgisizliğin sebepleri nasıl izah edilebilir? Mısır örneğinden sonra bundan böyle bu coğrafyada ılımlı da olsa İslam'ın neredeyse hiçbir tonunun iktidarını göremeyecek miyiz? İran yönetiminin yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte Batı ile ilişkilerini yumuşatma girişiminin sebepleri ve muhtemel sonuçları neler olacak? Muhtemel bir ABD-İran uzlaşması kimin için kıyamet alameti olacak? Ruhani döneminde Türkiye İran ilişkilerine yönde seyredecek. İlişkiler bölgesel güç birliğini artıracak mahiyette mi yoksa iki ülke gerçek iki rakip haline mi gelecek? Suriye'de 13 silahlı grubun İslam'ı birlik çatısı altında birleşme kararının ardından muhalefetin zaten zorlukla bir arada duran yapısı iyiden iyiye ayrışacak mı? Bu kararın siyaset sahnesine ve çatışma sahasına ne şekilde yansıyacak? Tüm bu soruların cevabını telefonumuzun diğer ucundaki konuğumuz, değerli akademisyen, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Yasin Aktay Bey ile konuşacağız.
Dünya gündemi devam ediyor.
Yasin Aktay Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Katkılarınız için şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Efendim, malumunuz bu hafta hareketli bir dış politika gündemini daha geride bıraktık. Mısır'da gerçekleşen darbenin ardından junta yönteminin baskıları olanca hızıyla devam ediyor. İşte tutuklamalar, yasaklar, göstericilere yönelik şiddet. Müslüman Kardeşler Hareketi'ne yönelik baskılar kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü haline gelmiş durumda. Bir diğer gündem maddesi Suriye. Suriye krizine ilişkin diplomasi trafiğinden nasıl bir sonuç çıkacak? Sahada ise işte 13 silahlı grubun İslami Birlik çatısı altında birleşme kararı alması, Esed yönetimine yönelik sürdürülen savaşı nasıl etkileyecek? Bunun askeri ve siyasi sonuçları nere olacak gibi sorular gündeme geliyor. Yine bir diğer konu, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Batı arasında buzları eritme yönelik attığı adımlar var. Bunlar bu hafta dış politikada öne çıkan gelişmeler. Zaten halinizle bu gündem başlıkları altında konuşmak istiyoruz. Mısır'la başlayalım isterseniz. Mısır'da 3 Temmuz'da düzenlenen ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbenin ardından Cunta'nın hukuksuzları sürüyor. İfade ettiğimiz gibi baskılar kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü haline dönüşmüş durumda. Cunta mahkemeleri son olarak İhvan'ın genel merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerinin yasaklanmasına, dernek statüsünde bulunan teşkilata ait bütün mal varlıklar el konulmasına filan hükmetti. Şimdiye kadar yapılan baskılar göz önüne alındığında aslında çok da sürpriz bir karar olmadı bu adım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Mısır'daki mevcut durumu ve Mısır siyasetinde bundan sonraki yaşanacak süreci?
Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bir kez darbe yapmayı göze aldıktan sonra arkası başka türlü gelir. Çünkü bir suçu genellikle insanlar örtbas etmek için başka suçlarla onu desteklerler. Hele hele darbe gibi bir suç hiçbir zaman tek başına sadece darbe olarak kalmaz. Yani sadece yönetime el koyup ondan sonra ortalık güllük gülistanlık yönetime devam etmek şeklinde olmaz. Ondan sonra darbeye itiraz edenlerin hukuksuz bir biçimde bastırılması süreci başlar ondan sonra. Yani genellikle yani bir cinayet işlersiniz, bir şahit varsa onu bir de onu öldürmeye kalkışırsınız, bir de onu gömmeye kalkışırsınız, onu başka kılıfını uydurmaya kalkışırsınız falan. Yani bir sürü şey gelişir orada. Yani şu anda ne yazık ki şeyde de olan biten aynen bu. Yani yapılmış olan darbe olmakla tabii bir darbe olma keyfiyetinden ibaret kalmıyor. Bundan sonra o darbenin meşrulaştırılması, o darbenin muhaliflerinin bastırılması, ona itiraz edenlerin seslerinin kısılması, kesilmesi gibi süreçlerle beraber devam eder bu Öyle görünüyor ki bu darbe tabii hep bildiğimiz, gördüğümüz ve şahit olduğumuz gibi çok büyük bir itirazla karşılaştı. Yani oldu bittiye getirilemedi. Halkın çok önemli kesimlerinde çok ciddi bir itirazla karşılaştı. Yani sadece darbeye maruz kaldığı söylenen İhvan-ı Müslümin veya Müslüman kardeşler itiraz etmiyor buna. Ki darbeye aslında sadece İhvan-ı Müslümin de maruz kalmış olmuyor zaten. Bir darbeye bütün bir halk, bütün bir toplum muhatap olur. Bütün bir halk o darbeden mağdur olur. Dolayısıyla Mısır'da da nitekim bu darbeden şu anda mağdur olduğunu düşünen bütün bir halk kesimleri, geniş kesimler itirazlarını yükseltmektedirler ve bu itirazlar neredeyse bir isyan şeklinde olmaktadır. Bugün belki darbe olalı 3 ayı neredeyse buluyor. Bu darbe olduğundan beri halk sokaklardan hiçbir zaman çekilmedi. Sürekli olarak tanık olduğumuz bütün şehirlerde, yani Mısır'ın bütün şehirlerinde ve bütün meydanlarında artık birer gösteri alanı haline gelmiş bulunuyoruz. Bugün Cuma günleri özellikle, ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Cuma günleri çok büyük gösteriler yapılıyor ve bu gösteriler milyonlarca insan katılmaktadır. Oysa normalde mevcut askeri darbenin kendini haklılaştırdığı gerekçe Hürsi'nin halkı kucaklayamamış olduğu ve halkın sokaklara inmiş olduğuydu. Eğer gerçekten burada samimi olsaydılar, halk esas şimdi sokaklara inmiş durumda.
Evet.
Esas şimdi itiraz etmektedir. Ve darbeye itiraz etmektedir. Eğer gerçekten halkın sesine kulak veriyor oldukları iddiasında birazcık samimiyetleri var idiyse, varsa şu anki halka, sokaklara inmiş olan halkı dikkate almak zorundalar. Oysa öyle bir şeyleri yok. Yani bunlar zaten o halkı da kendi darbeleri için bir şey olarak kullanmışlar. Sokaklara bizzat kendileri sürmüşlerdi onları. Nitekim sokaklara sürülen halk bir süre sonra da çekildi. Önemli bir kısmı da şeyin safına geçti aslında. Yani orada darbeye giden süreçte herkesin kastı, herkesin niyeti darbe yapmak değildi. Bir kısmı gerçekten de propagandalara inanarak Mursi'nin diktatörleşmiş olduğunu zannediyordu.
Evet.
Oysa Mursi nasıl bir diktatör idiyse, kendisine yönelik yığınla eleştiri yapılıyordu. Bir sürü televizyon kanalı, bir sürü gazete her gün onun hakkında olmadık yayınlar yapıyordu. Bir gün olsun bir kişiye bile ne bir hapis cezası, ne bir tutuklama, ne bir kapatma cezası vermiş değildi. Oysa darbeciler iktidara gelir gelmez muhalif olan basını hemen susturdular. Hemen ihvana yakın olduğu düşünülen dini kanalların 7'sini birden hemen kapattılar. Akabinde yetmiyor. Bir süre sonra yavaş yavaş kendi liberal gibi görünen kanallara da yönelmeye başladı. Birazcık yönetimi muhalefet veya eleştiri, bırakınız muhalefeti, biraz eleştiri yaptığı görülen kanalları bile kapatmaya başladılar. Şu anda Mısır'da basın diye bir şey yok. Yayın diye bir şey yok. Şu anda var olan bütün basın devletin basını.
Evet.
Var olan basın devlet darbecilere alkış tutmak zorunda olan, alkış tuttuğu ölçüde de ayakta kalabilen veyahut da açık kalabilen bir basın şu anda.
Evet.
Ama bugün işin ilginç tarafı tabii dünya olup bitenlere.
Evet. Yani bu noktada ben de onu soracaktım. Yani genelde tabii İslam dünyasında dahi Mısır konusunda bir ilgisizlik varmış gibi bir hava var. Siz katılıyor musunuz buna? Yani gündemde daha farklı konular konuşuluyor ama Mısır sanki bir ikinci plana atılmış gibi gözüküyor.
Biraz öyle tabii. Yani zaten sanki dünyada bir takım işlerin planlaması sanki bir elden yapılıyor ve bir takım işler gerçekten de ikinci plana atılıyor.
Evet.
Yani biz tam Mısır'da, bütün dünya Mısır gündemine kilitlenmişken, Türkiye'nin de gündeminin neredeyse birinci sırasında sadece Mısır yer alırken bir anda bir baktık. Kimyasal silahların kullanılmasıyla Suriye'de herkes dikkatini Suriye'ye yöneltti.
Evet.
Biz zannettik ki dünya ne kadar vicdanlıymış, ne kadar dünya bu tür şeylere, insanlık meselelerine duyarlıymış ve vicdan ayaktaymış zannettik.
Evet.
Bundan dolayı tabii ki birazcık sevindik. İnsanlar artık böyle şeylere de seyirci kalmıyorlar.
Evet.
Sonra
evet.
Onun da bir mizansen olduğunu şimdi artık anlıyoruz. Hiç kimsenin Esad'ı durdurmak gibi bir şey yok. Aksine Esad'ın bütün bu olanlardan dolayı adeta ödüllendirildiği bir sürecin içerisinde, tuhaf bir sürecin içerisine girdik. Yani bir tür Bulkara'yı, Alpara'yı oyunlarında, ortada yapılan oyunlara benzer bir oyun.
Sayın hocam, Suriye konusuna değineceğiz ama isterseniz Mısır'la devam edelim. Yani Mısır ve Batı'nın yaklaşımı noktasında. Geçenlerde Sabah Gazetesi'nde Hasan Bülent Kahraman Bey, Batı sandıklı da olsa sandıksız da olsa artık İslam'ın bu coğrafyada iktidarını istemiyor diyerek Batı dünyasının Mısır ve Tunus'taki siyasi tablo konusundaki yaklaşımını çok iyi özetlemişti. İslam referans alan partilerin Orta Doğu siyaset arasındaki geleceği ve başarılı olma şanslarını nasıl görüyorsunuz? Yani bundan böyle bu coğrafyalar ılımlı da olsa İslam'ın neredeyse hiçbir tonunun iktidarında göremeyecek, buna müsaade edilmeyecek gibi bir düşünce hakim sanki. Ne diyorsunuz efendim?
Valla bu Batılıların artık müsaadesine kalmış bir durum değil. Yani İslam dünyasında Müslümanların mı hükmedeceği, dindar insanların mı iş başına geleceği artık Batılıların müsaadesine bağlı olmaktan çıkmış bir şeydir. Tabii ki bunlar bir sürü tedbirlerini alacaklar, tercihlerini yapacaklar, kendi kuklalarını iş başına getirmeye çalışacaklardır. Bu sürekli olarak zaten böyle olmuştu ama zaten bu son içine girdiğimiz süreç ve zaten şimdiye kadar dindar insanlar zaten yönetmiyordu. İslam'ın ılımlısı da yönetmiyordu, ılımsızı da yönetmiyordu şimdi.
Evet.
Müslümanların ılımlısı da yönetmiyordu, ılımsızı da yönetmiyordu. İlk defa kendi kurdukları Sykes-Picot anlaşmasıyla birlikte paylaştıkları yeni dünyada kendi kurdukları yönetimleri, iş başına getirdikleri kuklalara karşı halk ayaklandı. Hı hı. Zaten onların istemedikleri bir yönetim tarzının iş başına gelme ihtimali yeni belirdi zaten.
Evet.
Yani şimdiye kadar izin veriyorlardı da bundan sonra izin vermeyecekler diye bir şey yok. Eğer izin veriyorlar, vermiyorlarsa varsınlar Suudi Arabistan'a izin vermesinler.
Evet.
Suudi Arabistan daha görsel olarak en dinci
yönetim biçimi.
Evet. Şu anda ona nasıl müsaade ediyorlar? İran'a nasıl müsaade ediyorlar?
Orada yani, çıkarlar söz konusu tabii.
Yani bütün bunlar tabii şöyle bir varsayıma dayanıyor ki ben bu varsayımı eteden beri kendi siyasi analizlerimde hep reddederim. Her şey onların istediği gibi cereyan ediyor. Onlar planlıyorlar ve işlerini yapıyor. Evet, planlıyorlar ama yüzlerine gözlerine de bulaştırıyorlar gördüğünüz gibi.
Evet.
Planlıyorlar ama bir batağa da sürükleniyorlar. Yani şimdi siz zannediyorsunuz şu anda Mısır'da darbe yaptılar, kazandılar mı zannediyorsunuz? Şu anda hep beraber batağa sürükleniyorlar şu anda.
Evet.
Aslında batmakta olan bir Mısır'a hepsi tutundular kendilerine göre ve hepsi şu anda batağın içerisinde sürükleniyorlar. Yani şu anda aslında Mısır bir Firavunlar, Musalar ülkesidir ama bir lanetler ülkesidir aynı zamanda.
Evet.
Bu lanet şu anda o ölen çocukların, diri diri küçük kundaktaki çocukların lanetleri hepsinin üzerinde şu anda ve onların hepsini batıracaktır.
Evet, umarız öyle olur.
Bunu sırf öyle hamasi bir duygusal bir ifadeyle söylemiyorum. Gerçekten de şu anda Mısır kendisine yardım eden herkesi batıracak durumda. Çünkü Mısır ekonomisi çok büyük bir ekonomi. 90 milyon insanı olan ve çok orta sınıfı bir hayli gelişmiş ve sürekli olarak para talep eden, yani ekonomik talepleri olan bir ülke ve şu anda hiçbir ekonomik geliri kalmamış durumda. Yani ne turizmi var, ne sanayisi kalmamış durumda. Habire maaşları bile ödemek için şu anda her ay 5-10 milyar dolar borçlanan bir ülke. Yani Mısır geçmişte de bir takım haciz olayları yaşamış. Ülke olarak haciz yaşamış örneklerden bir tanesidir. İngiltere'nin haczettiği bir yerdir.
Evet.
Bugün de o kadar çok fazla borçlanıyor ki yani bu ekonomiyle
sürdürülebilir bir şey değil.
Olsun, Körfez ülkeleri nereye kadar buraya yardım edecekler ve hadi yardım ettiler kendi ülkelerinde bu yardımdan kaynaklanan bir takım sorunlar oluşmaya başlıyor. Nedir o sorunlar? Bir defa ekonomik krize onlar da girmeye başlıyorlar ve kendi halkları zaten itiraz ediyorlardı. Darbenin yanında yer alıyor olmanın kendilerini düşürdükleri konum, nokta. Bütün bir Suriye halkı, bütün bir Mısır, Suudi Arabistan halkı, Körfez ülkeleri halkları arasında büyük bir rahatsızlığa yol açıyordu. Şimdi bu rahatsızlığı nasıl ifade edecekler, nasıl giderecekler artık o kendilerinin düşüneceği bir sorun haline gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla şimdi bazıları işte darbe oldu, Türkiye kaybetti diye bakıyorlar ama yani kimse şeye bakmıyor. Kim kazandı ki orada?
Evet,
yani
evet.
Darbeyi yapanlar mı kazandı? Şu anda aslında en rahat olan, en böyle güvende olan, yani bu darbe bir defa felaket bir şey ve bu darbeye karşı en güvende olan ülke şu anda Türkiye.
Evet.
Farz-ı mal diyoruz. Yani ekonomik açıdan bile baktığımız zaman Türkiye'nin orada varsa yoksa 2,5 milyar doları zar zor çıkmıştı. 2,5 milyar dolara çıkmıştı. Bütün yatırımları, menfaatleri, çıkarları. E şimdi sadece oraya darbeyi finanse etmek için, darbeyi sadece finanse etmek için ilk taksitte 12 milyar dolar para vermek zorunda kaldı Suudi Arabistan. Şimdi buna kazanç diyebilir misiniz? Bunun ekonomik getirisi olabilir mi şey için?
Evet.
Bütün
evet.
Ekonomik getirisi korkuya dayalı. Kendi kokuşmuş monarşilerini korumaya dönük bir operasyon hep evet. bu. Şimdi bu monarşiyi ne kadar koruyabilirler ki bu şeyde? Yani demek istediğim, burada böyle kar zarar hesabı yapıldığı zaman kimse tarihi dikkate almıyor. Yani sosyal evet. tarihsel bir perspektiften bakmak evet. lazım bu olaylara. Bu tarihsel perspektiften şu anda Mısır darbesinin bir kenarından elini tutanlar bile yanıyor şu anda.
Evet. Sayın Hocam, yani Türkiye'nin yalnızlaştığına vurgu yaptınız. Yani bu iddialara vurgu yaptınız. Yani biliyoruz siz Mısır'ı çok yakından takip ediyorsunuz. Bilemiyorum darbe sonrası bu imkanı bulabildiniz mi? Ancak darbe öncesi konferans, sempozyum vesaire gibi sebeplerle sık sık Mısır'a gidip geliyordunuz. Yani dolayısıyla Mısır halkının nabzını en iyi tutacak isimlerden birisiniz. Malumunuz Türkiye'de bir yalnızlaştığımız edebiyatıdır gidiyor. Mısır geneline bakıldığında Türkiye'ye yönelik nasıl bir algı var? Yani birilerinin iddia ettiği gibi Mısır halkının çok geniş bir kesiminde Türkiye'ye yönelik bir öfke hakim iddialara dillendiriliyor. Nedir Mısır'daki, şu andaki Mısır halkındaki Türkiye'ye yönelik algı?
Valla Mısır halkı, şöyle söyleyeyim, Mısır halkının büyük bir çoğunluğu darbenin karşısında yer alan insanların gözünde Türkiye tam bir kahraman, Türkiye tam bir ideal ülke şu anda.
Evet.
Yani Türkiye aşkıyla neredeyse insanlar, yani şu süreç içerisinde kendilerini samimiyetle, ihlasla yalnız bırakmayan tek ülke Türkiye.
Evet.
Onun dışında tabii ki darbeyi destekleyen, darbenin yanında yer alan bir azınlık var ki onlar %30'dan fazla değildir. Evet. O insanlar nezdinde Türkiye'de tam bir şeytanlaştırılmış bir ülke şu anda. Çünkü bütün sabahtan akşama kadar bütün Mısır medyası Türkiye'yi kötülemekle şu anda meşgul. Bu tabii rakam daha az veya çok olabilir. 35 evet. olabilir, 25 olabilir. Bunu çok tam olarak bilemem. Hatta bir kesimde de tabii ki o %25-30 insan arasında da önemli bir kesim. Yani Türkiye'nin bu tavrından dolayı kaybettiklerini de düşünüyorlar tabii ki.
Evet.
Yani bütün bir miktar kendilerinde olduklarını düşünüp Türkiye'ye yaranmaya da çalışıyorlar. Yani Türkiye'ye yaklaşmaya evet. çalışıyorlar. Türkiye'ye kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. Kızgınlığın evet. altında biraz da Türkiye'nin kendilerini anlamıyor olduğu düşüncesi yatıyor. Oysa Türkiye çok iyi anlıyor. Darbeciliğin nasıl bir ahlaksızlık olduğunu çok iyi biliyor. Onların yüzüne vuruyor. Türkiye onlarla yan yana kalmıyor. Yani Türkiye'nin yalnız kalıyor olduğu düşüncesi de tamamen boş bir düşüncedir. Türkiye evet. tabii ki eğer insanlar bir sürü katil bir araya gelmiştir, Türkiye onların dışında yer alır tabii ki.
Evet.
Bir sürü hırsız bir araya gelmiştir, bir sürü cani, bir sürü ahlaksız bir araya gelmişse Türkiye onların dışında kalır ve bundan dolayı da yalnız kalıyor diye dövünmez.
Evet.
Dövünmemek lazım. Aksine buna sevinmek lazım. Bizim zalimler arasında yer almıyor olmamızdan dolayı sevinmemiz lazım. Aksine biz bütün zalimlerin zulmüne maruz kalmış olan insanlar için bir umut ışığı olmayı ve tabii ki o umut ışığına da layık ameller içerisinde, eylemler içerisinde olmayı her zaman tercih etmeliyiz. İnşallah Allah bizi böyle bir konuma yükseltir. Bu öyle bir konuma layık kılar inşallah.
İnşallah. Sayın Hocam, Mısır bağlamında belki son sorumuz şu olabilir. Yani bu yasaklama kararının ardından Müslüman kardeşlerin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Sizin öngörünüz nelerdir? İhvan bundan sonra nasıl bir yol izleyebilir? İddia edildiği gibi şiddet seçeneği devreye girebilir mi?
Yok. İhvan'ın en ısrarlı olduğu konu, hiçbir şekilde bizi öldürseler de, herkesi öldürseler de şiddete meyletmeyeceğiz. Çünkü bu onların istedikleri bir şey. Yani İhvan'ı yasaklayanların, İhvan'ı darbeyi yapanların, bu baskıları yapanların arzu ettikleri bir şey. Bunu yaptıkları takdirde önemli bir mazeret bulmuş olacaklar. Önemli bir haklılık kazanmış olacaklarını düşünüyorlar. Oysa şeyin en önemli iddiası meşruiyet çizgisinde olmak. Yani İhvan'ın
evet.
en önemli iddiası meşruiyet çizgisinde olmak ve meşruiyet çizgisinde olmak dolayısıyla öbür tarafı da çıldırtıyor açıkçası.
Evet.
Şu anda bu çılgınlıkla hareket ediyor aslında büyük ölçüde rejim, darbe. Tabii İhvan'ı yasaklamaya çalışıyor, çalıştı, şu anda yasakladı da. Ama bu yasaklama tabii ki Gülünç bir yasaklama ne kadar yasaklayabilir? Türkiye'de de bir sürü parti kapatıldı. Ne kadar kapatabildi, ne kadar kapatılabiliyor? İhvan cemaat dediğimiz sadece bir şeyden ibaret değil. Yani orada bir şeyin, bir binanın, bir meselelerden ibaret değil. Oradaki ilişkiler ağı var şu anda. O evet. İlişkiler ağının resmi bir örgütlenmesini yasaklayabilirsiniz. Kurumsal anlamda resmi örgütlenmesini yasaklayabilirsiniz. Ama sonuçta hepsinin aynı okyanusa doğru akan birer nehir gibi çağlamasını hiçbir şekilde engelleyemezsiniz. Onların evet. kendi aralarındaki idaresi zaten adı üstünde cemaattir. Bu bir örgüt veya bir şey değildir sadece. Cemaat ilişkileri de yüz yüze ilişkilerle aslında tesislenen ilişkilerdir. Bunların hepsini yasaklasanız bile onların eylemselliklerini hiçbir şekilde yasaklayamazsınız. Yani şu anda zaten gözden kaçan bir şey var. Şu anda sokaklarda sadece ihvan yok. Evet. Yani şu anda rejime muhalefet eden, rejimin daha doğrusu askeri darbeye muhalefet edenler sadece ihvan değil. Biz mesela basit bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela hepimiz Selefilerin şeyin yanında yer aldığını zannediyorduk.
Çuntanın yanında.
İki gündür İstanbul'da bir konferans vardı. Konferans İslam dünyasında askeri darbelere karşı dünyanın imtihanı başlığı taşıyordu.
Evet.
İslam dünyasının her tarafından insanlar gelmişti ve hepsi birer parti temsilcisi, örgüt temsilcisi, sivil toplum örgütü temsilcisi, insan hakkı örgütü temsilcisi, yüzlerce insan gelmişti. Bunların sergiledikleri tutuma bakılırsa aralarında sadece Mısır'dan 7 partinin genel başkanı vardı. 7 Mısırlı, 7 Selefi partinin. Yani Mısır'da Selefiler sadece Nur Partisi'nden ibaret değil. Kaldı ki hepsinin söylediği şey şu, Nur Partisi diye bir şey kalmadı şu anda. Yani Nur Partisi evet. darbenin yanında, zaten darbenin yanında yer almadığı esnada da yaklaşık bir yıldır öyle bir süreç yaşanmış ki o bir yıl içerisinde büyük bir şey yaşamıştı, büyük bir çöküş yaşamıştı. Darbeyle birlikte aslında kapısına kilit vurmuş oldu Nur Partisi.
Evet.
Çünkü Nur Partisi'nin yöneticileri arasında sadece bir grup destekledi, darbeyi destekledi. Onun dışında kalan herkes darbenin karşısında yer aldı ve Nur Partisi adeta boşaltıldı şu anda. 7 tane Selefi parti hepsi Mursi'nin yanında, hepsi meşruiyet çizgisinin yanında yer almış bulunuyor. Yani şu anda muhalefeti temsil eden sadece meşruiyet çizgisini temsil eden ve iddia eden sadece İhvan değil, İhvan'ın çok daha ötesinde bir koalisyon var şu anda. Çünkü bu darbe sadece İhvan'a karşı yapılmış bir darbe değil. Bunu herkes çok ciddi anlamda farkında olduğu için bu dava sadece İhvan'ın davası değil. Bunu hasreten evet. özellikle belirtmek gerekiyor.
Sayın Hocam, gerçekten dinlemek, sizi dinlemek, Mısır konusundaki böyle değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ancak gündemin bir diğer önemli konusu İran. İran'la alakalı önemli gelişmeler yaşanıyor. Malumunuz bir süredir İran yönetiminin yeni Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile birlikte Batı ile ilişkilerini yumuşatma gayretleri dikkat çekiyor. Siz nasıl bakıyorsunuz İran'ın Batı ile ilişkilerini yumuşatma girişimine? Yani bu girişimden Batı'nın tavizsiz bir şekilde uyguladığı tecrit politikasının Tahran açısından dayanılmaz boyutlara ulaştığını çıkartmak mümkün mü? Yoksa Hasan Rouhani ile birlikte İran gerçekten yeni bir açılım gerçekleştirmek mi istiyor?
Ben tabii ki İran'ın böyle bir açılıma ihtiyacı olduğunu öteden beri biliyorduk. Aslında İran da farkındaydı bunun ama bazı ülkelerin böyle siyasetlerinde radikal değişiklikler yapabilmeleri ancak çok ciddi kendi içlerindeki değişimle mümkün olabiliyor. Yani sadece durduk yerde başka bir ülkeye karşı dış politikalarını hemen 180 derece değiştiremezler. Ki İran zaten politikasını 180 derece değiştirememek gerekti ama bir revizyona ihtiyacı olduğunu kendi içinde de sürekli değerlendiriyordu şimdiye kadar. Çünkü İran bu hali hakikaten gidemez. Yani daha nereye kadar gidecek? Dünyada sürekli çatışma, gerilim halinde kendi halkına karşı kendi halkını doğru düzgün hiçbir hizmet sunamayan, hiçbir şey sunamayan bir konumda İran. Kendi halkının muhalefeti giderek kabarıyordu. Ve buna bir cevap vermesi gerekiyordu her şeyden önce. Kendi halkının da kendisine talep ettiği dünyaya bu kadar çok fazla müdahil olup her tarafta üstelik hiç de ahlaki bir konumda da olma. Yani Suriye gibi bir konuda sergilediği durumla İslam'ın bayraktarlığını yapmak, İslam'ın savunuculuğunu yapıyor olduğunu düşünmek inanılır bir şey olmaktan çıkmıştı artık. Bu kendi içinde de çok dillendirilen bir konu haline gelmişti. Ahmedinecad'ın o haliyle buradan bir geri dönüş yapması, o eski siyasetinden bir geri dönüş yapması zaten mümkün olmazdı ama seçimler iyi fırsatlar sunuyor aslında.
Evet.
Seçimler bütün ülkelere önemli revizyon fırsatları sunuyor aslında. Yani kendi siyasetlerini revize etme konusunda önemli fırsatlar sunuyor. Ben tahminim İran bu fırsatı şu anda yakalamış durumda. Ve hem Suriye politikası hem birçok konuda, yani Batı ile ilişkiler konusunda daha işbirliğine açık, daha iletişime daha açık yeni bir safhaya girilmiş olduğunu ben şahsen tahmin ediyorum.
Yani siz örneğin Suriye konusunda İran'ın bir politika değişikliğine gidebileceğini düşünüyor musunuz efendim?
Kesinlikle düşünüyorum. Ancak bu tabii ki dediğim gibi çok çok radikal bir değişiklik olmayabilir. Hı. Ama biraz daha görüşmeleri açık. Yani sonuçta bir U dönüşü yapıp Esad'ı bir anda tek değildir. O anlamda bir değişiklik olmaz. Ama İran'ın Suriye'de mevcut politikaların sürdürülemez olduğunu, kendisini de görüyor olduğunu düşünüyorum.
Evet. Sayın Hocam, şimdi Amerika, İran yakınlaşmasının önünde size göre en büyük engel ne? Deniyor ki dünyanın geri kalanı için olmasa da Suudi Arabistan ve Körfez'deki minik müttefikleri için ABD-İran barışı kıyamet alameti gibi algılanabilir. Yani muhtemel bir İran-ABD uzlaşması kimin için kıyamet alameti olabilir bölgede?
Valla size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu Suriye hadisesi, Mısır hadisesinde yaşadığımızdan sonra Arap Baharı'na karşı tüm bu ülkelerin sergilediği tutumlara bakarak artık kimin kiminle dost düşman olduğu konusundaki eski ezberlerimizin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani gerçekten ABD ile İran düşman mılar? Gerçi daha bugünler daha sadece bu olaylar vesilesiyle değil. Eskiden beri sürekli kafamızı kuracak bir konuydu. Sürekli gündeme gelmesi gereken bir soruydu bu. Aslında İran'la Amerika sürekli birbiriyle atışır durur ve bu olaylar üzerinden bölgedeki diğer üçüncü taraf ülkeleri üzerinde baskılar kurulur. Onları sıkmaya zorlayan bir soğuk savaş politikası izlenir.
Evet.
Bu soğuk savaş politikasında Türkiye gibi üçüncü taraflar bir taraf olmaya zorlar ve esas kaybeden onlar olur.
Evet.
Öbürleri kendi simbiyotik ilişkilerini kendi aralarında ciddi anlamda sürdürürler. Ama Türkiye gibi ülkeler bir taraf olurlar ve kendi gelişmelerinin, kendi ilişkilerinin önünde ciddi bir sınırlar oluşur. Ben Suudi Arabistan'ın da bu denklem içerisinde aynı tarafta yer alıyor olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar öyle çok da göründükleri gibi düşmanlıkları bazen tahrik edici, bazen kışkırtıcı, bazen dolduruşa getirici bir düşmanlık. Ama bir gerçek anlamda bir şeye geldiği zaman, kavgaya geldiği zaman bunların o kavganın içerisinde tutamadıklarını da görürsünüz.
Evet.
Onlar sadece gemilerini yüzdürmeye çalışıyorlar. Ama bu bence ortaya çıkmış, boyası çıkmış bir şey biçimi. Türkiye'nin de bundan sonra bence siyasetini biraz daha bu gerçekleri göz önünde bulundurarak yürüteceğini düşünüyorum.
Peki yani bu Türkiye-İran ilişkileri konusunda geleceğe yönelik sizin tahminleriniz neler? Yani hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Abdullah Gül'ün ruhani görüşmelerinde hem her iki ülke Dışişleri Bakanlığı'nın ikili görüşmelerinde sıcak mesajlar yansıdı basına. Siz ruhani döneminde Türkiye-İran ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani ilişkiler bölgesel güç birliğini artıracak mahiyette mi, yoksa iki ülke gerçek iki rakip haline mi gelecek?
Ya İran'la bizim rakip olmamız, rekabet ilişkisini kabullenmemiz aslında çok doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'de, İran'da bölgenin ülkeleri, yani birbirleriyle rakip edip nereye kadar da rekabet edecek, neyi paylaşamayacaklar.
Evet.
Karşılıklı çıkarlarını, ortak çıkarlarını baz almaları tabii ki her zaman daha fazla ikisinin de çıkarına olacaktır. Ve ben bu ruhani döneminde en azından daha rasyonel bir şekilde iki tarafında kendi halklarına daha fazla refah üreten bir yaklaşım, daha fazla huzur üreten, daha fazla adalet üreten, iyi siyaseti önceleyeceklerini, iyi yönetimi önceleyeceklerini ve bu anlamda kendi ülkelerinin yönetimlerine odaklanacaklarını, bunun içinde tabii ki barış içerisinde, belki de dayanışma içerisinde olacaklarını düşünebiliriz. İran'ın bundan sonra dünyada sergileyeceği metot şeyler Türkiye'nin üzerindeki baskıları da kaldıracak. Çünkü Türkiye şimdiye kadar İran'ın açıldığı tek kapı da eleştiriliyordu. Dünya alem İran'a ambargo uygulamaktayken Türkiye bu ambargoyu neredeyse tanımayan ender ülkelerden bir tanesi ve birçok konuda, her konuda olmasa bile birçok konuda İran'a bir tür nefes oluşturuyordu.
Evet. Soyun Hocam, son olarak çok vaktinizi aldık, Allah razı olsun. Suriye konusuna geçelim isterseniz. Şimdi aralarında Özgür Suriye Ordusu'na bağlı olan El-Kaide'nin Suriye kolu El-Nusra cephesinin aralığında bulunduğu Suriye'deki 13 silahlı grup, Batı'nın desteklediği Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu'nu tanımadıklarını açıkladı. Ardından 13 grup İslami Birlik çatısı altında birleşme kararı aldıklarını beyan ettiler. Yine sahadan gelen haberler Irak, Şam, İslam Devleti ve Nusra cephesi gibi örgütlerin Özgür Suriye Ordusu'nun ılımlı unsurlarıyla da çatıştıkları haberleri geliyor. Mevcut tabloyu göz önüne alındığında Suriye'yi çok da kaygı verici bir gelecek beklediği söylenebilir mi? Yani muhalefetin zorlukla bir arada tutan yapısı iyiden iyiye ayrıştıracağını söylemek mümkün mü?
Aslında şu ana kadar yani koalisyondan ayrıldığını söyleyen unsurların önemli bir kısmı Batılılar tarafından Suriye'de bir türlü devrime tam destek vermemenin gerekçesi olarak gösteriliyordu. Bunlar da süreç içerisinde yani yürüyen savaş içerisinde aslında Suriye koalisyonunun neredeyse tanınmayan bir ekip olarak görülüyorlardı. Yani sahada savaşan unsurlar oldukları halde neredeyse her şeyin günah sayılıyor olmaktan dolayı bir kırgınlık besledikleri anlaşılıyor. Bu kırgınlığı da böyle bir tavır koyarak ortaya bugün göstermiş oldular. Kaygı verici bir durum tabii ki. Her açıdan kaygı verici bir durum. Yani Suriye'de bir birliğin oluşmamış olması, oluşmasının giderek zorlaşmasını göstermesi açısından kaygı verici bir durum. Suriye'deki durumlar zaten çok kötü.
Evet.
Suriye durum daha yeni kötüleşmiş olmayacak. Ama bu adımın, bu hamlenin her iki taraf açısından neye yol açacağını beraber göreceğiz.
Sayın Hocam, değerli vakitlerinizi bize ayırdınız ve programımıza sunduğunuz katkılardan dolayı Erkam Radyo olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Dünya gündemi kısa bir aranın ardından devam edecek. Dünya gündemi devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, 96.8 Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızın ikinci bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle olan beraberliğimiz sürüyor. Bu bölümde Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim görevlisi, değerli akademisyen, yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey bizlere eşlik edecek. Aslında Halil Bey bundan sonraki tüm programlarımızın ikinci bölümünün daimi konuğu, program partnerimiz olacaktır. Kendileriyle dünya ülkelerini, özellikle de İslam coğrafyasını yakın plana alacağız. Yakın plana alacağımız ülkeleri tarihi, coğrafi ve etnik yapılarından tutun da kültürel ve sosyal dokusuna varıncaya kadar pek çok yönden inceleyeceğiz, analiz edeceğiz, bilgilendirmede bulunacağız. Yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey'in bu anlamdaki engin akademik tecrübesinden vaktimiz ve el verdiği ölçüde bize ayrılan zaman süresince hep beraber istifade edeceğiz. Halil Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Halil Bey ile bugün mercek altına alacağımız ülke Mısır olacak. Coğrafi, etnik yapısından başlayacağız. Yakın siyasi tarihi ve stratejik önemine varıncaya kadar Mısır'ı pek çok veçesiyle incelemeye, bölgemizin bu önemli ülkesini tanımaya, tanıtmaya çalışacağız. Programımıza Mısır'ın tanıtımı ile başlamak istedik. Çünkü Mısır gündemi en sıcak olan ülkelerin başında geliyor. Programımızın ilk bölümü de ağırlıklı olarak Mısır'daki siyasi gelişmeleri ayırmıştık. Sağ olsun Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Yasin Aktay Bey ile bu konuda sizleri detaylı bir şekilde aydınlattık. Hem Yasin Bey'in analizlerinin tamamlayıcısı olabileceği düşüncesiyle Hem Mısır'da olup bitenin daha iyi kavranabilmesi hedefiyle Mısır'ı yakın plana almış bulunuyoruz. Halil Bey, dilerseniz programımızın detaylarına başlayalım. Mısır'a neden Mısır denmiş, Mısır adı nereden geliyor sorusuyla başlayalım. Yani Mısırlıların üzerine basa basa Mas diye dedikleri, Mısır'a neden Arapça Mısır, İngilizce Egypt denmiştir?
Teşekkür ederim. Batılıların bütün kaynaklarında ve bugün İngilizce internet sitelerine girdiğinizde Egypt olarak geçer. Bu ta Firavunlar döneminden kalma ve şu anda da Mısır'ın %9'luk Kıpti nüfusunu teşkil eden Hristiyanlığa ve eski Roma, Yunan ve Firavunlar dönemine atıfta bulunan ismi Egypt'tir.
Evet.
Ama Amr İbni As döneminde fethedilmesinden bu yana Arap ve İslam kültüründe ise Mısri, yani Mim, Sin ve Ra.
Evet.
Yani bu da M harfinde meşakkat var.
Evet.
O S harfinde sabır var ve R'de de refah var.
Evet.
Dolayısıyla Mısır'ı biz özellikle Doğu toplumlar ve İslam toplumları Mısır olarak belirtirken Batılılar da ısrarla Egypt demeye devam ediyorlar.
Evet, enteresan bir anekdot. Şimdi Sayın Hocam, yani Mısır'dan bahsedildiği zaman siyasi analizlerde de çokça altı çizilir. Mısır'ın stratejik önemi. Nereden kaynaklanıyor? Neden Mısır stratejik anlamda önemli bir ülke?
Şimdi biz Türkiye'den de bahsederken hep Türkiye çok önemli deriz. Asya'yla Avrupa arasında bir köprüdür deriz.
Evet.
İşte Türkiye'nin de %3'ü Trakya'da, %97'si Anadolu'dadır. Bir köprüdür. Mısır'a da baktığımızda, şimdi Türkiye 800 bin kilometre kare, Mısır 1 milyon kilometre kare. Türkiye'nin %25 daha büyüktür.
Evet.
Mısır'ın ana iskeleti Afrika'dadır. Bizim Anadolu Asya'da olduğu gibi o da Afrika'dadır. Sina Yarımadası ise Orta Doğu ve Asya bölgesindedir.
Evet.
Mısır coğrafi olarak Asya ile Afrika arasında bir ülkedir.
Evet.
Beşeri olarak baktığımızda da Kuzey Afrika ve Afrika topluluklarıyla Arap ve Müslüman toplumlar arasında bir geçiş bölgesindedir. Yani Mısır hem bir Orta Doğu ülkesidir hem bir Afrika ülkesidir. Arap Birliği'nde merkezidir. Bu yönüyle baktığımızda 350 milyonluk Arap dünyasında Mısır en kalabalık nüfusa sahip bir ülkedir. Ve dolayısıyla da bugün 84 milyon nüfusuyla Mısır elbette ki Arap dünyasının ve Orta Doğu coğrafyasının temelinde oturan
ülkedir. Peki etnik dağılımı konusunda nasıl bir tablo çiziyor Mısır?
Mısır bugün işte Churchill'in Osmanlı'nın parçalanmasından sonra elini haritaya alıp çizdiği ve sınırları belirlediği ülkelerden biri. Zaten cetvelle çizilmiş gibi bir sınır var. Dikkatlice bakarsak Libya ile Sudan'la olan sınırları. 22 tane Arap ülkesi çıkarmayı başarmıştır İngilizler.
Evet.
Ve bu 22 Arap ülkesinden biri ve en büyüğüdür Mısır.
Evet.
Ve dolayısıyla da bir Arap ülkesidir. Fakat etnik yapısına baktığımızda %90'ı Sünni Müslümanlardan oluşuyor. %90 içerisinde bir de %9'luk Kıptiler var ve %1 diğer etnik ve dini unsurlar var. Oradaki Kıpti dediğimiz unsurlar ise İslam öncesi Firavunlar devrinde, daha sonra Roma Yunan devrinde oranın yerli ahalisi, biliyorsunuz Roma'nın etkisiyle, Bizans'ın etkisiyle Hristiyanlaşmışlar. Bu Hristiyanlar içerisinde İslamiyet'i kabul edenler bugünkü yine Arapların içerisinde kaynaşmışlar. Bugünkü Mısır Müslüman ahalisini teşkil ederken Hristiyan inancını ve kültürünü devam ettirenler ise bugün Kıpti olarak nitelendiriliyor. Yani Kıptilik bir dini bir özellik değil. Mısır yerlisi olup Mısır yerlisi olup fakat Hristiyan inanç ve geleneklerini sürdüren toplum için verilen özel bir nitelendirmedir.
Yani Kıptilik eşittir Hristiyanlık mı anlaşılması
lazım?
Tabii
ki, yani şu anda Mısır için böyledir. Yani Mısır Kıptileri deyince içinde Katolikleri, Ortodoksları, Protestanları olmakla birlikte Hristiyanları kabaca niteler Kıptiler Mısır'da.
Peki hiç Kıpti Müslüman
zaten mudur? o Kıptiler içerisinde Müslümanlaşanlar bugünkü Arap toplumun içerisinde asimile olmuş durumda.
Belki varsa bile sonradan hidayete ermiş Kıptiler söz konusu olabilir diyorsunuz. Sayın hocam tabii kısa bir tarihçeye de dönelim isterseniz. Mısır'ın kısa bir tarihçesini dinledikten sonra yavaş yavaş günümüze doğru gelelim.
Dünyada medeniyet havzaları vardır. İşte Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, Anadolu medeniyeti derken bir de Mısır medeniyeti vardır. Evet. Dolayısıyla Mısır insanlık tarihi kadar eski bir köklü tarihe sahiptir. Bilebildiğimiz kadarıyla kaynaklarda milattan önce 3000 yılından 300 yılına kadar süren bir firavunlar dönemi vardır. İşte bugün işte piramitleri turistik obje olarak kullandığımız, daha sonraki bahislerde belki konuşuruz. O firavunlar dönemi var. Bu milattan önce 300'lü yıllardan milattan sonra 395'e kadar süren eski antik Yunan ve Roma'nın bir etkisi söz konusu. Yine 395'ten 638'de fethedilinceye kadar da Bizans'ın etkisi var ki bu dönemde Hristiyanlaştırılma sürecidir. O bizim o Mısır'ın yerli halkının. Amr İbni As orduları tarafından fethedilmesinden bugüne kadar da İslam dönemi vardır Mısır'ın. Fakat o da kendi içerisinde çok değişik bölümlere ayrılır. Şöyle ki Emeviler döneminde Mısır sürekli olarak tıpkı Osmanlı'nın Balkanları fethettiğinde Anadolu'dan Horasan erenlerine sürekli Anadolu'ya iskan ettiği gibi Emevi döneminde de o Mısır'ın yerli ahalisi haraç ödüyor idi. Haraçlara isyan edenler yani yönetilemez hale geldiğinde işte Yemen bölgesinden, Suriye bölgesinden akın akın Arap topluluklara getirilip buralara iskan edilmiştir. Evet. Ve böylece de Mısır'ın demografik yapısı Arapların lehine
dönüşmüş
oldu. Fakat bir süre sonra o Abbasiler döneminde Abbasilerin zayıflamasıyla birlikte Mısır her dönemde büyük imparatorluklar tarafından idare edilmiş ve orası hani böyle para getiren bir yer olarak görülmüş. Her dönemde. Dolayısıyla
bugün birazcık tersine dönmüş sanki yönetim, hocam.
Bugün de değişik şekilde söyleyebiliriz. Yani yönetimde sıkışan yani imparatorluğun merkezinde Roma'da, Bizans'ta, Abbasi'de, Emevi'de sıkışan Mısır'a vergi salmışlar. Dolayısıyla bu vergiden dolayı isyan eden halkı bastırmak üzere de komutanlar gönderilmiş. Ve o dönemde işte ilk defa Mısır'a 834 yılında Mu'tazım Billah'ın halife olduğu dönemde Eşnasü Türki isimli bir Türk komutan gönderiliyor. Ve ilk defa Mısır'ın Türklerle tanışması o şekilde oluyor. Arkasından 868'de Ahmet bin Tolun'un oraya vali olması ve valiliğini Suriye'ye kadar yaymasıyla birlikte artık sadece hutbede bir Abbasi halifesinin ismini okuyor. Bakın halk Kıptisi var, Arabı var ama işte yöneten Türk komutan. Evet, yani oradaki kargaşayı çünkü Selçuklulardan gelme bir müesseseleşmiş bir devlet yapısı var Türklerde. Tolunoğullarından sonra İşitlerin döneminde de yine bir Türk idaresi valiler tarafından söz konusu. Ama daha sonra Kuzey Afrika'dan Fatimiler geliyor yönetimi ele geçiriyorlar. Fatimiler döneminde Mısır büyük bir Şii devleti haline geliyor.
Evet.
Ve hilafeti de Fatimiler şeyden alıyorlar zaten. Abbasi halifesinden alıp Kahire'yi Fatimiler kuruyor. Ve derken Mısır siyasi olarak nasıl ki Arapların fethetmesiyle bir değişim ve dönüşüm geçirdi. Kuzey Afrika kökenli Fatimilerle birlikte de bir Şii devlet olma özelliğini yakalıyor. Ancak Selahaddin Eyyubi'nin işte Kudüs'ü fethettikten sonra Mısır'da almasıyla birlikte bu Eyyubiler bütün devlet teşkilatını Selçuklulardan almışlardır. Mısır'da ele geçirdikten sonra hızla Fatimilerin izlerini siliyorlar Mısır'dan. ve ilk devlet Sünni yapıda devlet teşkilatlanması Eyyubiler zamanında oluyor. Evet. Ve Eyyubiler de bu yapıyı Selçuklulardan alıyorlar. Yani bakın Mısır'da Fatımilerden sonra daha Osmanlı'dan çok öncesinden devlet yapılanması yine Selçuklu kökenli olduğunu görmekteyiz biz. Yıllar ilerledikçe tabii ki Mısır zengin bir coğrafya olduğu için sağdan soldan gözü olanlar vardır. Haçlı seferleri vesaire. Şeye geldi. Haçlılardan sonra devlet yapısı zayıflıyor ve bugünkü Osmanlı'nın fethetmesinden önce de orada Memluk devleti var. Bu Memluklara da baktığımızda yine Türk kökenli hanedanlar yönetiyor. Kısaca özetleyecek olursak işte Ridaniye Mercidabık zaferiyle Yavuz Sultan Selim'in fethettiği dönemle birlikte şöyle bir kabaca ben hesap yaptım. Osmanlı 288 yıl direkt yönetmiş. Bir de Kavalalı dönemi vardır ki Kavalalı Mehmet Ali Paşa biliyorsunuz işte Yunanistan'dadır bu Kavala şehri. Arnavut kökenlidir. Kendi bağımsızlığını ilan ediyor. Tıpkı daha önce Tulunoğullar, İşitlerin Abbas halifesine yaptığı gibi. Çünkü zengin bir coğrafya olduğu için bir süre sonra hani bunu şuna benzetiriz. İstanbul Belediyesi'ni alan devleti yönetmeye kalktığı gibi. Yani hangi dönemde, hangi imparatorluğun içerisinde olursa olsun Mısır'ı yöneten bağlı bulunduğu imparatorluğa da kafa tutabiliyor tarih boyunca. İşte Kavalalı'nın idaresini de 77 yıllık oğlu İbrahim Paşa ile koyduğumuzda direkt Osmanlı idaresi 365 yıl.
Gerçekten çok uzun bir süre. Şimdi Mısır'da bir Mısırlı ile karşılaştığınız zaman hocam benim tecrübeme dayanarak söyleyeyim. Türk olduğunuzu öğrendikleri zaman mutlak ve mutlak söyledikleri şey ya dedesinin ya dedesinin dedesinin ya babaannesinin bir şekilde Türk olduğunu yani ifade ederler.
Evet.
Yani bu bu şeyi de gösteriyor uzun ne kadar uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kaldığını Mısır'ın önemli bir delili açıkçası.
Fakat biz coğrafyacıyız. Afrika haritasına baktığımızda eski sömürgelerden bahsederken Mısır ve Sudan İngiliz sömürgesi olarak gösterilir. Halbuki İngilizlerin Mısır'daki etkileri 40 yıldır. Bakın Osmanlı'nın 365 yıllık hakimiyetine karşılık İngilizlerin 40 yıldır. İşte 1922'de bağımsız olmuş. İşte 90 yıllık da darbeler, işte çalkantılarlı dönemini koyarsak. Yani Mısır son 1000 yıllık tarihine baktığımızda 500 yıldan fazla öyle ya da böyle Türk yönetiminde kalmıştır. Bu Osmanlı olsun, diğer Osmanlı öncesi yönetim olsun. Şimdi bize bazen soruyorlar ya Türkiye niye Mısır'la bu kadar ilgileniyor? Mısır'la bizim işimiz ne gibisinden? Yani 40 yıl bir bağ olan İngiltere işte bensiz Mısır hakkında kimse karar veremez diyebilirken
Türkiye biz dışarıda tutulmaya çalışıyoruz.
500 yıl yani oranın her karışında bir şekilde bizim tarihten gelen emeğimiz var, hakkımız var.
Sayın hocam bize ayrılan süreyi iktisatlı kullanmak adına kısa tarihçeyle bu kadar yetinelim. Şöyle bir soru sorsam yani Mısır denilince akla ilk gelen nedir? Yani mutlaka pek çok şey dönebilir ama sizin aklınıza ne geliyor Mısır denilince?
Tabii ben coğrafyacıyım. Biz deriz ki Mısır Nil'in hediyesidir. Çünkü Mısır 1 milyon kilometre karedir. Mısır'ın ancak %4'ü ekilebilir arazidir. Yani %95'i çöl olan bir coğrafya. Ve Sudan sınırından başlayıp bir Mısır Vadisi vardır Akdeniz'e kadar. Bir de Kahire'den işte batıda İskenderiye, doğuda Port Said'e kadar olan bir üçgen vardır. Delta bölgesi. İşte o %4'lük delta bölgesinde 84 milyon Mısır nüfusunun %90'ı yaşar. Dolayısıyla siz Nil'i kaldırdığınızda ortada bir çöl kalıyor. Yani biz coğrafi olarak baktığımızda Mısır Nil'in bir hediyesidir.
Yani Mısırlılar açısından da Nil inanılmaz kutsallaştırılmıştır adeta. Yani Nil'in üzerine söylenen şarkılar, şiirler sayısızcadır. O kadar önem verilir. Gerçekten de Nil varsa zaten Mısır var. Nil yoksa Mısır yok. denilir.
Hatta bir espri yapmak isterim. Şimdi Hartum'da birleşir Mavi Nil ile Beyaz Nil. Tek Nil olur. Mavi Nil anlamına gelen, bizim Türkiye'de bile kızlarımıza Nilgün ismi verilir. Nilgün, Mavi Nil demektir aslında. Evet. Yani o Nil Nehri bugün Türkiye'deki bazı bayanlara isim bile olmuştur.
Güzel, güzel bir anekdot.
Evet.
Tabii Mısır denilince ilk akla gelenlerden biri, coğrafi açıdan, coğrafyacı gözüyle bakıldığı zaman Nil akla geliyor ama onun haricinde pek çok şey de akla geliyor. Mesela İslami hareketler geliyor. Tarikatlar geliyor, cemaatler geliyor, ihvan geliyor. Bir şey mi diyecektiniz hocam?
Evet, o konuları da şöyle söyleriz. Siyasi coğrafya açısından da denir ki Mısır'sız savaş, Suriye'siz barış olmaz,
barış
derler.
Olmaz. Evet.
Dolayısıyla Mısır İslam dünyasında çok entelektüel bir takım birikimleri olan bir yerdir.
Evet.
Hele Ezher merkezinden baktığımızda İslami düşünce sisteminin, fikir akımlarının dünyaya yayıldığı bir merkez olma yönüyle de Mısır önemli ola gelmiştir tarihin her döneminde.
Tabii bugün de siyasi gelişmelerin ana gündem maddesi olması hasebiyle, odağındaki bir hareket olması sebebiyle İhvan tabii İslami hareketler içerisinde, aslında tüm Orta Doğu'daki İslami hareketler içerisinde çok önemli bir hareket. İhvan'ı birazcık tanıyalım isterseniz hocam. Nasıl başlamıştır? Kim tarafından başlatılmıştır? Bugüne nasıl gelinmiştir? İhvan algısı Mısır'da hangi konumdadır bugün itibariyle? Birazcık İhvan'ı bize tanıtır mısınız hocam?
Tabii ki. İhvan-ı Müslim'in hareketi Hasan el-Benna'nın kurduğu, daha sonra o Seyyid Kutub'un, işte bizim meşhur Fizilalil Kur'an tefsiri vardır.
Evet.
Bir sosyolog kökenlidir Seyyid Kutub, profesördür ki Mısır'ın o coğrafyada yetiştirmiş olduğu ender isimlerden biridir. 1930'lu yıllardan bugüne kadar gelen ve İslam dünyasında da diyebiliriz ki en köklü sivil siyasi hareketlerden biridir. İhvan hareketi. Çünkü Batı'nın İslami hareketleri, tırnak içerisinde söylüyorum, şeytanileştirmesi için silaha bulaştırması gerekiyor. Yani bunlar teröristtir algısını yerleştirmesi gerekiyor. Zaten onu söylediği zaman işler kolaylaşıyor.
Evet.
Fakat bu İhvan-ı Müslim'in hareketinde silaha başvurma diye bir şey söz konusu olmamıştır bugüne kadar. Hep hani bu Hintlilerin sivil itaatsizlik dediği, hak ve özgürlüklerini talep etmek için önce insanların eğitilmesi, yani eğitim faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Sosyal dayanışma içerisine girmişler, bu konuda bir takım dernekler kurmuşlardır. Zaman zaman bunlar yer üstüne çıkmıştır. Zaman zaman da, ki Mısır'ın siyasi yapısını bildiğimiz için çoğu zaman hep askeri darbeler, işte Cemal Abdülnasır dönemi olsun, Enver Sedat dönemi olsun, Hüsnü Mübarek dönemi olsun, işte bu tek adam yönetimlerinde konjonktüre uygun olarak bazen gizli, bazen de işte sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmüşler. Ama her şeye rağmen, bugün bakınız işte darbe oldu diyoruz, şu oldu bu oldu, ama Mısır'ın en güçlü sivil siyasi hareketi İhvan hareketidir. Yani bu, o hareketi dikkate almadan yapılacak her şey olur ama hep böyle kavgalı, gürültülü olur Mısır'da.
Evet, evet.
Yani ama siz İhvan'la uyumlu bir şekilde bir yönetim planlıyorsanız, bu dış güçler, iç güçler olur, sosyal barış daha kolay sağlanır. Çünkü kılcal damarlara kadar işlemiş durumda Mısır'da İhvan-ı Müslim'in hareketi. Bunun dışında tabii ki bir de işte seçimlerde %20 civarında bir oy alan selefilik vardır. Eğer vaktimiz varsa
tabii,
kısaca
değinelim. Yani tabii
da
o da
bahsedelim.
Önemli bir aktör, hem siyasi aktör hem dini anlamda da tüm Orta Doğu'da pek çok örgütü fikri anlamda beslendiği bir hareket. İsterseniz şeyle başlayalım. Selefilik nedir yani? Selefi denince ne anlaşılıyor? Selefilik denince ne anlaşılıyor? Buradan başlayalım. Sonra Mısır'daki etkinliğine, belki bölgesel anlamdaki etkinliklerine değinelim.
Şimdi ben bugünkü Selefileri genel anlamda Balkanlarda da Kafkaslarda da yani bütün İslam coğrafyasına yayılmış bir fikir akımıdır bu. Bugünkü Selefileri ben biraz derste de öğrencilere yumuşatarak diyorum bunlar Beşiktaşlı diyorum. Evet. Bir siyah bir beyaz var. Hı. Ara tonlar yok bunlarda.
Evet.
Bu nedenle de işte bunlar Kur'an diyorlar. Yani İslam'ı ana kaynağından öğrenmekten bahsediyorlar. Tasavvufa soğuk bakmaktan da öte düşmanca bir tavır içerisine giriyorlar. Mesela ecdat yadigarı biz Balkanlarda komünizm döneminde yıkılmayan bazı eserlerin son 5-10 yıl içerisinde Arnavutluk'ta Makedonya'da gördük mesela. Caminin içerisinde bir türbe var. Türbenin olduğu bir yerde şirk vardır, namaz kılınmaz diye bir gece yarısı onu kırmışlardı. Evet. Bizim işte devlet bakanı oraya kadar gidip mücadele etmek zorunda kalmıştı. Yani bugünkü
her şeyi bid'atlaştırma gibi.
Evet, bunun temeli de şuna dayanıyor. Çıkış yeri bu Necid Çölü, Arap Yarımadası olduğu için bunların İslamiyet öncesi inanışları putperestlikti. Şimdi putperestlikten İslamiyet'e geçince eskiyi yok saymak için yani dikili taşla ilgili, resimle, figürle ilgili her şeyi şirk ve put olarak gördükleri için mesela bunlar da arkeolojik değere sahip, öneme sahip hiçbir şey bulamazsınız çünkü yıkıyorlar.
Evet.
Bu inanışta itikadi olarak da zaten Amerikalılar, Batılılar Selefileri destekliyorlar da diyebiliriz. Mesela
nasıl ki?
Belki konumuzda biraz uzaklaşacağız ama mesela Kafkaslar'da çok güçlü bir tasavvufi Nakşibendi hareketiyle mesela Dağıstan bölgesi Kafkaslar İslamlaşmıştır. Yüzyıllardır o Şeyh Şamil hareketi hep tasavvufi bir harekettir. Ama 90 sonrası bakıyorsunuz işte bu Selefi ekip gittikten sonra arkasından işte El-Kaide gidiyor. Arkasından canlı bombalar patlamaya başlıyor ki o coğrafyalarda hiç görmediğimiz, duymadığımız hadiseler yaşanmaya başlıyor. Ve bu Batılılar da Rusya'da yani Rusya ile Amerika'nın Avrupa Birliği'nin anlaştığı, İslam konusunda anlaştığı tek şey Selefilere yol vermek oluyor.
Sayın Hocam bu Selefiliğin Mısır özelindeki pozisyonuna gelecek olursa etkinlikleri ihvanın yanındaki konumlarını değerlendirmenizi istirham etsek.
Bence bugünkü konumuzun özü budur diye düşünüyorum. Bugünkü Mısır'daki kaosun, kargaşanın temeli de budur. Çünkü Türkiye olarak biz hükümetin Ahmet Davutoğlu'nun o stratejik derinliğinde belirttiği komşularla sıfır problemdi. Ve Türk dış politikasını da özetleyen konuda biz diyoruz ki İslam coğrafyasında seçim olsun, cumhurun istediği iktidarlar yönetsin. Böyle olunca da zaten biz İslam dünyasında halkların kardeş olduğunu, aralarında hiçbir problem olmadığını biliyoruz. İşte ilk deneme Gazze'de oldu. Gazze şeridinde sandık kondu. Batı'nın istemediği Hamas iktidara geldi. Evet. Yani Türkiye'nin özellikle Hamas'ı desteklemesi. Mısır'da şu anda İhvan hareketi değil de başka biri çıksa Türkiye yine onu desteklerdi.
Evet.
Peki Selefilerle bu iş, Selefiler bu işin neresinde derseniz özellikle Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Selefileri destekliyorlar. Buradaki amaçlanan şey şu. Eğer Mısır'da sandık kazanırsa Mısır'da yani Batı'nın istediği gibi gerçek bir demokrasi olursa
kötü örnek olacak.
Yani Mısır çünkü Arap dünyasının lokomotifidir. Bu bir gün Suriye'ye gelecektir. Evet. Arkasından
Suudi Arabistan'a,
Kuveyt'e, Suudi Arabistan'a, Körfez ülkelerine. Yani Körfez ülkeleri biliyor ki işte bu 10 yıl sonra, 20 yıl sonra kaçınılmaz bir son olacaktır.
Yani Körfez'deki monarşilerin koltuk kaygısı.
Ve nitekim darbe olunca, darbeyi en çok destekleyen İsrail'le Körfez ülkeleri.
Yani olmuştur. Programımızın ilk bölümünde de Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Yasin Aktay Bey'le de görüştük. Kendisine de bu soruyu sormuştum. Mısır'daki Selefilerin darbe sonrası ki takındıkları tavrına. O da bir sempozyumda olduklarını söyledi. Oraya katılan pek çok ülkeden akademisyenin, gazetecinin olduğunu söyledi. Hatta Selefi partilerden de Mısır'da tek bir Selefi partisi olmadığını söyledi. Sadece bir Nur partisi değil. Pek çok Selefi partinin olduğunu söyledi. Bugün darbe sonrası darbecilerin bugünkü takındıkları tavırlardan dolayı bütün Selefilerin darbeye ve cuntacılara karşı cephe aldığını ve Nur Partisi'nde darmadağın olduğunu bilgisini bize aktarmıştı. Sayın Hocam, vakit çabuk ilerliyor tabii. Mısır'ı konuşmak yarım saat yeterli değil elbette ama başka konularına da değinelim Mısır'ın. Mesela ekonomisi ne alemde? Darbe sürecinde ekonomi çok önemli bir faktör oldu. Ekonominin baş aşağı gidiyor şeklinde gösterilmesi. Darbe öncesi ve darbe sonrası Mısır ekonomisine ilişkin bir tablo çizebilir misiniz?
Şimdi önce Mısır'ın ekonomik altyapısı nedir dersek, Mısır Nil Deltası'nda bir tarım ülkesi. Mesela pirinç üretiminde, pamuk üretiminde, sebze meyve üretiminde önemli bir yeri vardır. Hatta pirinç ihraç eden, pamuk ihraç eden bir ülke konumunda. Son zamanlarda Sina Yarımadası'nda ve Delta bölgesinde doğalgaz, Sina'da da petrol çıktı. Petrol ve doğalgazı da yani körfez ülkeleri kadar olmasa da kendine yetecek kadar var. Ve en önemli geçim kaynaklarından biri de Süveyş kanalından elde geçiş ücreti alıyorlar ve turizmdi. Hı hı. Şimdi bu iç kargaşa olunca turizm gelirleri önemli bir yara aldı. Artı petrol ve gaz konusunda da bir takım sıkıntılar meydana geldi. Ama bu ana gelir kaynakları böyleydi ama bir de bunun halka dağılımına baktığımızda şunu görmekteyiz. Mısır ekonomisinin %30-40'ını askeri bürokrasi idare ediyor. Yani benzin istasyonlarını yöneten, işte nasıl ki 28 Şubat sürecinden sonra bizde işte emekli olan general bir holdingin yönetim kurulu üyesi oluyor idi. Orada da her yıl İşte Amerika'dan 1 milyar, 1,5 milyar dolar para alan Mısır ordusu.
Evet.
Daha sonra ordudan emekli olan komutanların işlettiği ticari faaliyetler söz konusu. Yani süpermarketten tutun da benzin istasyonlarına kadar. Mesela Mursi döneminde benzin kuyruğu vardı. Darbe oldu. Birdenbire her tarafta bolluk yaşandı. Bu da şunu gösteriyor. Ekonomiyi askerlerin elinde bulunduğu bir ekonomik yapı söz konusu. Yani ayrıca İhvan-ı Müslim'in hareketinde de bahsettik. Onları bürokrasinin içerisine de almamışlar. Yani bugün sivil bürokrasinin içerisinde, askeri bürokrasinin içerisinde de yani o ülkenin normal o Müslüman kardeşler hareketinden çok az insan görünürde yok, varsa bile zaten
sadece ekonomi üzerindeki hakimiyeti söz konusu değil bugünkü cuntanın veya da askeri yapının veya da ortak sistemin tüm medya organları da devletleştirmiş durumda. Dolayısıyla darbenin neden başarıya ulaştığı noktasında önemli bize fikir veriyor. Hem ekonomi üzerindeki hakimiyeti hem medya üzerindeki hakimiyeti. Yani şu denir, Mısır halkının %40-45'i civarında okuma yazma bilmeyen kesimlerden oluşur. Dolayısıyla halk duyarak genelde bilgi sahibi olur. Dolayısıyla halkı yönlendirmek medya vasıtasıyla son derece kolaydır. Mısır toplumuna ilişkin anekdotlarınız var mı bizimle paylaşacağınız hocam?
Mesela bilinenin aksine mesela Mısır'da bugün baktım 20 milyon internet kullanıcısı varmış. Evet. Dünyada 21. sırada. Yani 84 milyonluk bir ülkede 20 milyon insan internetle bir şekilde haberleşebiliyor. Fakat Mısır'ın bir de şöyle özelliği var. Nüfusunun %33, 1/3 15 yaşın altında.
Genç son derece bir genç bir nüfus.
Yani Avrupa Birliği ülkelerinde bu 40 yaşın üzerinde. Mesela ortalama yaş yani nüfusun yarısı 45 yaşın üzerinde, yarısı 45 yaşın altında. Halbuki Mısır nüfusuna baktığımızda Bu orta yaş dediğimiz yaş 24,5. Yani Mısır'ın 84 milyon nüfusunun yarısı 25 yaşın altında. Evet. Çok genç ve dinamik bir nüfus söz konusu.
Bu hem avantaj hem dezavantaj da olabiliyor. Yani ekonominiz kötü olduğu zaman işsizlik fırlıyor. Yani benim bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla mesela Mısırlılarda evlenme yaş ortalaması erkeklerde neredeyse 40'a dayanmış, bayanlarda da 35 civarında. Neden? Ekonomi son derece kötü, işsizlik had safhada, insanlar evlenebilecek ekonomik duruma bir türlü ulaşamıyorlar. Dolayısıyla evlenmelerini sürekli erteliyorlar. Bir diğer anekdot, mesela Orta Doğu'daki körfez ülkelerindeki, zengin ülkelerdeki hem yetişkin kalifiye elemanı Mısırlılar karşılıyor, hem de en vasıfsız elemanını Mısırlılar karşılıyor. Böyle bir Mısır toplumu da söz konusu.
Zaten Kahire'de bile bir zenginlerin oturduğu mahalleyle bizim varoş dediğimiz o gecekondu mahallelerine girdiğimizde yani bir 100 yıldan fazla bir fark görülebilir. Yani
Mısır'dan bahsedenler genelde Mısır'ı tezatlar ülkesi olarak tanımlarlar. Yani bir tarafta inanılmaz bir zenginlik, bir tarafta da inanılmaz bir fakirlik. Yani bir tarafta inanılmaz derecede mesela reklam olacak ama çok lüks araçlar, adını vermeyelim, lüks araçları görüyorsunuz. Öbür tarafta da affedersiniz, mesela genelde çöpler orada yakın zamana kadar böyle eşekli arabalarla toplanırdı. Dünyanın en fazla eşeğin olduğu, affedersiniz, bir ülke olarak tanımlanır. Yani böyle tezatlar ülkesi olarak tanımlanır.
Şimdi Mısır'la ilgili söyleyebileceğimiz diğer bir özellik mesela Arap Birliği diyoruz. Hı-hı. Yani 22 Arap ülkesi var. Evet. Bu 22 Arap ülkesi birlik olacaksa, lideri Mısır olursa bir birlik olur. Yani Mısır'ın dışında, nasıl ki biz işte İslam dünyasında Türkiye önemlidir vesaire diyoruz. Mısır'ın böyle bir özelliği var. Fakat bugün Mısır için söylenebilecek en önemli şey şu: bu kadar potansiyeli olan, yani tarihi geçmişi olan, verimli toprakları olan, yeraltı yerüstü zenginliği ve stratejik konuma sahip olan ülkenin insanlarının yani Türk parasıyla 50-100 dolara bir ayını ortalama bir Mısırlının kazandığını düşünürsek, mesela Türkiye'deki bazı tekstil fabrikalarının Mısır'a taşındığını görmekteyiz. Evet. Çünkü bizde en düşük asgari ücretin 7-800 lira olduğunu, onun vergisi vesaire 1000 liraya mal olduğunu, siz orada 100 dolar hadi vergisi vesaire 200 dolar verdiğinizde istediğiniz şartlarda istediğiniz işçiyi çalıştırabiliyorsunuz. Evet. Bu da oradaki ortalama bir insanın hayat standardının ne kadar düşük olduğunu gösteriyor.
Çok altında. Sayın hocam, orada kalifiyeli yani bir elektrik mühendisi, bir doktor dahi, yani doktorlar için söyleyemek belki ne derece doğru ama son derece yetişmiş insanlar dahi çalışma saatleri genelde 2 civarında bitiyor, hatta daha önce de bitiyor. Öğleden sonra taksicilik yapıyor veyahut da başka bir işte çalışıyor. Çünkü aldıkları maaşlar, ifade buyurduğunuz gibi, son derece düşük. Sayın hocam, vaktimiz çok hızlı ilerledi. Demek ki daha uzun süre talep etmemiz lazım radyo yönetimimizde. Yani ülkeleri derinlemesine tanımak için. Bu hafta bu kadarlıkla yetinelim. Önümüzdeki hafta başka bir ülkeyi gündemimize alacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Allah razı olsun. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, böylelikle Dünya Gündemi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni bir gündem ve yeni konuklarla huzurunuzda oluncaya denk sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da Beytullah Demircioğlu'yla Dünya Gündemi'ni dinlediniz. Erkam Radyo'da Beytullah Demircioğlu'yla Dünya Gündemi'ni dinlediniz.